Ayrım 38.
Sayfa numarası 951. Bu bildiri kurulacak olan Halk Fırkası'nın programı için bir ön taslak işlevini gördü. Ocak ve Şubat aylarında halkla yapılan toplantılarda ele alınan konuların hemen tümü kısa özetler halinde 9 umde bildirisi içinde yer aldı. Büyük Larousse Gelişim Yayınları 6. cilt sayfa 3251. Bildirinin giriş bölümünde 9 ilkenin amaç ve hazırlanış biçimi açıklanıyor. Bu ilkelerin yakın gelecekte kurulacak olan partinin yetkili kurullarınca daha kapsamlı bir program haline getirileceği bildiriliyordu. Bu bölümde ayrıca ülkeyi ve ulusu parçalanarak yıkılma felaketinden kurtaran Büyük Millet Meclisi'nin ulusal egemenlik esasına dayanan bir halk devleti ve hükümeti kurduğu, şimdiki görevinin ise ekonomik gelişmeyi sağlayarak her türlü kurumlaşmanın tamamlanması ve ulusun gönence kavuşturulması olduğu söyleniyordu. Bunu başarmak ve milli egemenlik temelinde bir siyasi örgüte erişmek için bir halk fırkasının kurulacağı açıklanıyordu. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 580. 9 ayrı madde olarak saptanan ve tümü gerçekleştirilen ilkeler özet olarak şöyleydi. Egemenlik kayıtsız koşulsuz milletindir. Halkın kendi kendini yönetmesi esastır. Saltanatın kaldırılması ve ulusal egemenliğin meclisin yetkisinde olduğunu kabul eden kararlar hiçbir biçimde değiştirilemez. Ülkede huzur ve güvenin sağlanıp korunması en önemli görevdir. Tüm yasalar ulusal gereksinimlere ve hukuk anlayışına uygun olarak yeniden ele alınacaktır. Aşar, vergi yöntemi düzeltilecek, tarım desteklenecek, çiftçi ve sanayicilere kredi sağlanacak, demir yolları geliştirilecektir. Eğitim, yeni kurallarla yaygınlaştırılacak, okullar ulusal gereksinimlere göre yeniden yapılandırılacaktır. Milli üretim ve sanayi korunacaktır. Sağlık ve sosyal yardım kuruluşları geliştirilecek, İşçi ve subayların gönenç düzeyi yükseltilecek, gazi, dul ve yetimlerin sefalet çekmesi önlenecektir. Ekonomi, siyaset, maliye ve yönetimde bağımsızlığı zedeleyecek bir barış antlaşması kesinlikle kabul edilmeyecektir. AGE sayfa 580-582. 1923 yılı partileşme çalışmalarının yoğunlaşıp Cumhuriyet'in ilanına doğru gidilen bir yıldı. Ancak 1923 aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda birlikte olanların birbirlerinden ayrılmaya başladığı bir yıldı. Savaşa katılarak önemli görevler üstlenen önder konumundaki bir grup insan, saltanatın kaldırılmasıyla başlayan ve köklü olacağı anlaşılan sosyal devrim girişimlerinden ürkmüşler ve düşünce yapılarından kaynaklanan doğal bir eğilimle muhalefete yönelmişlerdi. Yetişme biçimi ve dünya görüşünden kaynaklanan düşünce farklılıkları henüz bir düzene kavuşmamış, olanakları son derece sınırlı, yeni iktidar için tehlikeli olacak biçimde heziplere dönüşüyordu. Kurtuluş dönemindeki zorunlu birlikteliklerin artık süremeyeceği görülüyor, devrimi sonuna dek götürmek isteyenlerle yapılanları yeterli görenler açık ya da gizli hızla birbirlerinden uzaklaşıyordu. Bu ayrılığın ulus birliğine zarar vermeden aşılması ancak yanlış yorumlanmayacak ve başka anlamlar verilemeyecek kadar açık ilkeler koymak ve bu ilkeleri dayalı bir siyasi yapının oluşturulmasıyla mümkün olacaktı. Kazanılan zaferden sonra düşünülen ve devrim niteliğinde olan yenileşme girişimlerini yaşama geçirmek ve kalıcılığını sağlamak, halka ulaşan ulusal nitelikte iyi örgütlenmiş, güçlü ve dayanışmacı bir partinin yaratılmasıyla olasılıydı. Halk Fırkası bu istek ve gereksinimin ürünü olarak ortaya çıkacaktır. 9 umde bildirisi, 2. meclisi oluşturacak genel seçimlerde müdafaa-i hukukun seçim bildirgesi olarak yayımlandı. Bildiri, seçim bildirgesi olması yanında bir başka önemli işleve daha sahipti. Kurulması düşünülen Halk Fırkası program olarak kaba çizgilerle de olsa bir anlamda halkın görüş ve onayına sunuluyordu. Seçim sonuçları, halkın bu onayı verdiğinin açık göstergesiydi. Hemen tüm milletvekillerini müdafaa-i hukuk adayları kazanmıştı. Bu sonuç üzerine seçimi kazanan milletvekilleri seçildikleri 7 Ağustos'tan 11 Eylül'e dek yaptıkları toplantılarla kurulacak partinin tüzüğünü hazırladılar. 23 Ekim 1923'te yani Cumhuriyet'in ilanından bir hafta önce İçişleri Bakanlığı'na Genel Başkan olarak Mustafa Kemal, Genel Sekreter olarak Recep Peker'in imzaladığı bir dilekçe verildi ve Halk Fırkası resmen kuruldu. AGE sayfa 559. Yeni parti hemen tümüyle Sivas'ta ortaya çıkan ve Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin örgütsel ve düşünsel temelleri üzerine oturuyordu. Bu nedenle belki de yeni bir kuruluştan çok, müdafaa-i hukuk örgütlerinin yeni bir yapıya dönüşmesini temsil eden bir girişimdi. Bu o denli belirgindi ki partinin gerçek kuruluşu olarak 23 Ekim 1923 değil, 4-11 Eylül 1919 yani Sivas Kongresi kabul edildi. Bugün kuruluş günü sayılarak kutlamalar yapılan 9 Eylül 1923 Halk Fırkası tüzüğünün kabul edildiği gündür. Sivas Kongresi'nin Halk Fırkası'nın kuruluşu olarak kabul edilmesi nedensiz değildi. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti her türlü particilik akımı dışında kalarak değişik görüşten insanları bir araya getirmiş ve ulusal bir siyaset geliştirmişti. Şimdi yapılmak istenen aynı anlayışla siyasi bir parti yaratmak ve girişilecek devrimci atılımlara sınıf ya da zümre farkı gözetmeden tüm ulusu bu parti aracılığıyla katmaktı. Müdafaa-i hukuk ulusalcı duruşuyla Kurtuluş Savaşı'nı hangi anlayışla başarıya ulaştırmış ise, Halk Fırkası da toplumsal gelişimi sağlayacak devrimleri aynı anlayışla gerçekleştirecekti. Kurtuluş Savaşı sonrası kurulacak bir siyasi parti, meşruiyetini bu savaştan bağlı olarak bu savaşı yürüten müdafaa-i hukuk anlayışından almak zorundaydı. Bu nesnel bir zorunluluktu. Mustafa Kemal'in kavrayıp halkın desteğini alarak uygulamaya geçirdiği Halk Fırkası girişimi, ulusal çıkarları gözeten gerçekçi amaçlara dayandığı için başarıya ulaşmıştır. Diğer parti girişimlerinin, örneğin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın başarılı olamamasının nedeni, ülke gerçeklerini kavrayıp gerekenleri yapacak düşünsel niteliklere sahip olmamasıydı. Halk Fırkası 23 Kasım 1924'te adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi ve uzunca bir hazırlık döneminden sonra üye kaydederek örgütlenmeye başladı. Üye kabulünde özellikle yönetici belirlemede dikkatli davranılıyordu. İktidar partisi olması nedeniyle partiye üstelik yoğun biçimde çıkarcılar da yönelmişti. Ulusal mücadeleye duyarsız kalan hatta karşı çıkan kimi insanlar coşkulu cumhuriyetçiler olmuş, geçmişlerini gizleyerek Halk Fırkası'na geliyordu. Bu olumsuzluk bir yandan üye başvurularındaki denetimlerle, bir yandan da müdafaa-i hukuk hareketinin sınanmış kadrolarının etkin görevlere getirilmesiyle aşılmaya çalışıldı. Eğitimli insan yetersizliği yaygın bir sıkıntıydı. Pek çok inançlı insan kurtuluş mücadelesine katılmıştı ama bunların önemli bir bölümü toplumsal sorunları kavrayacak bilinç düzeyine sahip değildi. Bu nedenlerle üye kabullerinde dikkatli davranılıyor, bu ise halka ulaşmada sorun yaratıyordu. Bu sorun daha sonra halk evleri ve halk odaları girişimiyle aşılmaya çalışılacaktır. 9 Eylül 1923'te kabul edilen tüzük, nizamname, tüzükten çok programa benziyor ya da bir başka deyişle tüzük ve program işlevini birlikte yerine getiriyordu. Tüzüğün birinci maddesine göre parti, fırka, bir devrim, inkılap partisiydi ve ancak halktan yana olan kişiler partiye üye olabilirdi. Büyük Larus Gelişim Yayınları 4. cilt sayfa 2506. Aynı madde partinin ulusal egemenliğin halk tarafından halk için uygulanmasına öncülük etmeyi, Türkiye'yi çağdaş bir devlete yükseltmeyi ve yasa egemenliğini bütün güçlerin üzerine çıkarmayı amaç edindiğini açıklıyordu. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 5, Kaynak Yayınları 3. basım 2001, sayfa 169. İkinci maddede halk kavramına açıklık getiriliyor. Bu kavramın herhangi bir sınıfla sınırlı olmadığı söyleniyordu. Ayrım gözetmeden herkesin yasa karşısında eşit olduğu ve hiçbir aileye, sınıfa, cemaate ya da bireye imtiyaz verilmeyeceğinin açıklanması, ikinci maddeyi önemli kılan ve eşitliği amaçlayan yaklaşımlardı. Toplumsal sınıf ve tabakalar ya da ayrıcalıklı zümreler arasında var olan farklılıklar, adalete dayanan hukuksal düzenlemelerle dengelemeye çalışılıyor ve çıkar ayrıcalıklarının demokratik bir işleyiş içinde zamanla sönümlenmesi amaçlanıyordu. Bu amaç, kurulmakta olan yeni devletin siyasal ve sosyal önceliklerinde olduğu kadar devletle bütünleşmeye yönelecek olan halk fırkasının geleceğine de yön verecektir. İlk iki maddede dile getirilen eşitlikçi anlayış yeni ve önemli bir yaklaşımdı. Ancak bundan daha önemli olan bu anlayışın somutlanması için önerilen örgütlenme biçimiydi. Ulusal egemenlik haklarını eşit olarak tüm halk kesimlerine kullandırmak için parti örgütlerinin köylere dek yaygınlaştırılması öngörülüyordu. Devlet siyasetinin belirlenmesinde köyler ve köy parti kongreleri temel alınıyordu. AGE sayfa 170. Bu konuda 75, 76 ve 78. maddelerde şöyle söyleniyordu. Fırka üyeleri ve 18 yaşını bitirmiş olan köy ve mahalle halkından her kişi halk kongresinin doğal üyesidir. Kongreler yörenin koşullarına göre uygun bir yerde ya da köy meydanında toplanır. Kongrelerde başkan ve bir yazman seçilir. Nahiye kongresine önerilecek konular saptanır ve ocak üyeleri seçilir. AGE sayfa 170. Tüzük, koy kongrelerinde seçilen delegelerin nahiye, nahiyede seçilenlerin ilçe, ilçe delegelerinin de il kongrelerine katılmasını öngörüyordu. Katılım biçimsel düzeyde bırakılmıyor, köy ve köylü sorunlarının partinin genel merkez kongrelerine sorunun gerçek sahipleri yani köylü temsilcileri tarafından götürülmesi isteniyordu. Halk fırkası, hükümet işleri ve devlet siyasetinde ilk önerme hakkını köy kongresine vererek, Türkiye'deki ilk kez ve eylemli olarak köylüyü siyasi haklarını en geniş biçimde kullanmaya davet ediyordu. Bu daveti yazılı hale getirerek tüzüğünü almıştı. Siyasi katılımcılığın ileri bir aşamasını oluşturan bu yaklaşım Batı'da yalnızca o dönemde değil, bugün dahil hiçbir dönemde görülmemiştir. Köy eğitmeni programları ve köy enstitüleriyle uygulamaya sokulup geliştirilen bu girişim 1945'ten sonra ortadan kaldırılacaktır. Atatürk döneminde CHP Cumhuriyet'in ilanından sonra adına Cumhuriyet sözcüğünü ekleyen Halk Fırkası 2. Büyük Kongresini 15-23 Ekim 1927'de yaptı. Bu kongrenin parti ve Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir yeri vardır. 1. Kongre kabul edilen Sivas Kongresi'nden sonra geçen 8 yıl içinde bağımsızlık savaşı kazanılmış, saltanat ve hilafet kaldırılmış, Cumhuriyet kurulmuş ve karşı devrim çıkışları bastırılarak yeni bir devlet, yeni bir toplum yaratılmıştı. Kongreye anlam ve heyecan katan bunca işin gerçekleştirilmesinden sonra ilk kez ve üstelik siyasi parti olarak toplanılması ve Mustafa Kemal'in 8 yıllık mücadelesinin öyküsünü, nutuk, belgeleriyle birlikte bu kongrede açıklamasıydı. Mustafa Kemal apayrı bir önemi olan bu kongreyi şu sözlerle açar. Fırkamız, milletimizin hayatı ve şerefi için gösterdiği yüksek azim ve iradenin temsilcisi olarak bundan 8 yıl önce ve acılı yıllar içinde ortaya çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Rumeli'yi kapsamak üzere ilk genel kongremizi Sivas'ta yapmıştık. O gün kullandığımız ünvanla bugünkü ünvanımız arasında fark vardır. Ancak örgüt esas olarak korunmuş ve bugün siyasi fırka halinde beliren varlığa kaynaklık etmiştir. Ülke ve milletin esenlik ve gönencini sağlamaktan oluşan genel amaç, niteliği değiştirilmeksizin sürdürülmüştür. Bu nedenle diyebiliriz ki, bugün açılışıyla övünç duyduğum büyük kongremiz, Sivas Kongresi'nden sonra örgütümüzün ikinci büyük kongresi olmaktadır. AGE sayfa 171 1927 Kongresi'nin bir başka önemli yanı, tüzüğün örgütlenme anlayışında bir değişiklik olmadan geliştirilerek 123 maddelik kapsamlı bir tüzük haline getirilmesidir. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya, Arba Yayınları 2. baskı 1995, sayfa 568. Yeni tüzükte cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve halkçılık partinin temel ilkeleri haline getiriliyor, laiklik sözcüğü kullanılmamakla birlikte devlet ve millet işlerinde din ve dünyayı birbirinden ayırmanın önemli bir ilke sayıldığı açıklanıyordu. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 4. cilt sayfa 2506. İkinci kongrede tüzük değişikliklerinden başka Sosyalist Enteryasyonel'in katılım daveti reddediliyor. Türkiye'de siyasi partiler Profesör Tarık Zafer Tuna'ya Arba Yayınları 2. baskı 1995 sayfa 569 ve ekonomik uygulamalarla bundan böyle ulus yararına uygunluğun esas alınacağı CHP'nin soy ağacı Rahmi Kumaş, Çağdaş Yayınları 1999, sayfa 29. Ve Türk Ocakları parti denetimine alınıyor. AGE sayfa 569 ve kabul ediliyordu. Mustafa Kemal'in Halk Fırkası 2. Büyük Kongresi'nde okuduğu nutuk, yalnızca Cumhuriyet tarihinde değil, dünya parti tarihinde de benzeri olmayan bir ilk örnektir. Okunması 36,5 saat süren ve etkileyici bir anlatımı olan nutuk, ülkenin 1. Dünya Savaşı sonrasındaki durumunun açıklanmasıyla başlar. Milli mücadelenin tüm aşamalarını ve kurtuluş sonrası siyasi gelişmeleri belgeleriyle birlikte ele alır ve Cumhuriyet'in yaşatılması için gelecek kuşaklara görevlerini hatırlatan gençliğe sesleniş ile son bulur. Atatürk, nutuğu gençliğe seslenişten hemen önce söylediği duygu yüklü şu sözlerle bitirir. Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce meşgul eden uzun ve ayrıntılı açıklamalarım, sonuç olarak geçmişte kalan bir devrin hikayesidir. Burada milletim için ve gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklığı davet edebilecek bazı noktalar belirtebilmişsem kendimi bahtiyar sayacağım. Efendiler, açıklamalarımla milli hayatı son bulmuş sanılan büyük bir milletin bağımsızlığını, bilim ve tekniğin en son kurallarına dayanarak milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen milli felaketlerin son bulması ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 4, Kaynak Yayınları 3. Basım 2001, sayfa 176. 10-19 Mayıs 1931'de toplanan 3. Büyük Kongre'nin önemi, geleceğe yön veren ve temel ilkeleri devlet siyaseti haline getirilen bir programın kabul edilmesidir. 3. Kongre'ye dek ayaklanmalar bastırılmış, devrimler tamamlanmış, terakkiperver fırka muhalefeti ve iki partililiği deneyen serbest fırka girişimi yaşanmış, devletin yeni kurumlarla örgütlenmesi önemli oranda tamamlanmıştır. Parti programı, gelişmelerin yarattığı deneyimler ve toplumsal sonuçları göz önüne alınarak hazırlanmıştı. Kurtuluş Savaşı'nın başından beri sürdürülmekte olan milli siyasetin doğal sonucu ve ulusun bağımsızlığa yönelişinin ürünü olan program, gereksinimlere yanıt veren bir siyasi olgunluğa ulaşmıştı. Mücadelelerle dolu bir sürecin tüm birikimi maddelere yansıtılmıştı. Sorunların ele alınışı, geleceğe yönelik değişim hedefleri ve çözüm yöntemleri ülkenin içinde bulunduğu koşullara dayandırılıyor, özgün bir parti programı yaratılıyordu. Sınıf ve zümre ayrıcalıkları yatsınırken yatsıma sözde bırakılmıyor ve yoksullukta eşitlenmiş olan ulusun tüm sınıf ve tabakalarını kapsayan somut uygulamaların nasıl sağlanacağı açık bir biçimde ortaya koyuluyordu. Zaferi ve milli egemenliği sağlayan İstiklal Mücadelesi planı ne kadar milli ise 1931 programı da o kadar milliydi. AGE sayfa 179. 1927 Kongresi'nde kabul edilen 3 temel ilkeye 1931'de 3 ilke daha eklendi ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nın olduğu kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temelini oluşturan ünlü 6 ilke kabul edildi. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik ve devrimcilikten oluşan ilkeler 6 okla ifade edilerek Cumhuriyet Halk Fırkası'nın simgesi oldu. 6 ilke 1937'de yapılan bir değişiklikle anayasa maddesi haline getirildi ve 27 Mayıs Anayasası ile ortadan kaldırıldığı 1961 yılına dek anayasadaki yerini korudu. Cumhuriyet Halk Fırkası programı amaç ve anlayış olarak toplumu tanımaya ve köklü bir tarih bilincine dayanıyordu. Yalnızca bir parti programı değil, bir ulusun verdiği ortak kararla geleceğini belirleyen amaç ve yönelişleri ortaya koyan tümüyle milli bir uzlaşma belgesiydi. Tarihten alınan derslere ve ülke gerçeklerine dayanıyor, yenileşme önündeki tüm engelleri gidermeyi amaçlıyordu. Birbirini tamamlayan iyi düşünülmüş 8 bölümden oluşuyor ve ulusun tümünü temsil etme işlevini o güne dek yurt içinde ya da yurt dışında hemen hiçbir siyasi partide görülmeyecek kadar başarıyla yerine getiriyordu. Birinci bölümde vatan ve millet kavramlarından ne anlaşıldığı anlatılıyor, devletin biçimi tanımlanıyor ve kamu hukuku işleyişinin nitelikleri ortaya konuyordu. İkinci bölümde 6 temel ilke ayrı ayrı ele alınıyor ve Cumhuriyet Devleti'nin temellerini oluşturan bu ilkelere büyük önem veriliyordu. Atatürk, 6 ilkeye verdiği önemi sık sık dile getiriyor ve bu ilkelerle anlamını bulan Türkiye Cumhuriyeti'ni geleceğin gerçek sahipleri olan gençliğe emanet ediyordu. Örneğin ünlü Dumlu Pınar söylevinde şunları söylüyordu. Gençler, atılganlığımızı arttıran ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültürle insanlık erdemlerinin, vatan sevgisinin, özgür düşüncenin en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sürdürecek olan sizsiniz. AGE sayfa 181. Programın 3. bölümünde ekonomik siyaset, 4. bölümünde mali siyaset, 5'te milli eğitim ve öğretim, 6'da sağlık ve sosyal yaşam, 7'de iç, dış ve adli siyaset, 8. bölümde ise ülke savunması ile ilgili politikalar ele alınmıştır. Yapılacak işler ve varılmak istenen hedefler herkesin anlayabileceği somut ve uygulanabilir maddeler halindedir. Yapılacağı açıklanan işlerin hemen tümü uygulamaya sokulmuş ve gelişme isteğindeki az gelişmiş bir ülkenin kendi kaynaklarına dayanarak bağımsızlığından ödün vermeden kalkınabilmesinin yöntemi ortaya konmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 1931 programı ve programa bağlı uygulamalar son derece özgündür ve birçok ülkeye örnek olmuştur. 3. Büyük Kongre'de programla birlikte o dönem için oldukça ileri olan bireye dönük demokratik haklar da kabul edildi. Kadınlara seçme hakkı, tek dereceli seçim, özel girişimciliğin desteklenmesi, köylüye ucuz kredi, ücretsiz eğitim ve sağlık, kooperatifçilik gibi konular demokratik bir anlayışla halk yararına çözümlenmiştir. Eğitim ve kültürün toplumun her kesimine yaygınlaşması için düşünülen halk evleri ve halk odaları oylamasına bu kongrede karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemiyle ilgili kitap yazan yerli ya da yabancı araştırmacıların önemli bir bölümü bu dönemi siyasi sistem olarak demokrasi karşıtı, tek partililiğe dayanan diktatörlük ve tutuculuk olarak tanımlar. Demokrasiyi halkın yönetime katılımını sağlayan bir devlet biçimi olarak değil de oy vermeyle sınırlı yasal bir biçimsellik olarak gören anlayış sahiplerinin bu tür sığ ya da kasıtlı yargılara varmaları olağandır.